herkese merhabalar. 64 Bits'in 10. bölümüne hoş geldiniz deyip şöyle bir hep beraber alkış alalım o zaman. sevgili Cihan, Yiğit ve Birkan ve ben Çağla olmak üzere tekrardan bu hafta da beraberiz. Bugün biraz değişik bir konudan bahsedeceğiz. Siber zorba olmak konusuna değineceğiz aslında ama tabii ki teknoloji dünyasında da neler oluyor bu konuyla ilgili biraz onları açmak istiyoruz. Ama ben şöyle bir resim çizmek istiyorum. Önce hep beraber sesli düşünelim. Şöyle yapay zekanın artık bütün hayatımıza işlediği bir hayattan eğer konuyu açarsak, işte düşünelim ki sabah kalktık, çayınız, kahveniz hazır, evdeki mükemmel yapay zeka ile çalışan sistemler her şeyi sizin için düşündü. İşte Amazon Echo'nuz ya da evdeki Google Home'unuz işte bir şekilde Spotify'dan sizin dinlemeyi sevdiğiniz rutin müzikleri listeyi hemen açtı. Arkadan çalıyor böyle hafif de fondan. Akşam işte eve geldiğimde ne yiyeceğim diye düşünme gibi derdiniz yok. Çünkü yine evdeki yapay zeka sisteminiz onu da düşündü sizin için bir şekilde. Bir de işte bunun yanı sıra günlük haberleri takip ediyorsunuz. İşte Facebook'tan günlük haberleri takip ederken bir yandan da artık İşte haber, yalan haber mi değil mi diye düşünmeden, çünkü Facebook sizin için bunu da düşünüyor. Aynı şekilde yapay zekayı kullanarak filtreden süzüyor ve gerçek haberleri, doğru haberleri sizinle paylaşıyor. Ya da işte Google haberler, Apple'dan haberler aynı şekilde ilgi alanınıza hitaben seçilmiş, sizin için özenle seçilmiş haberleri paylaşıyor. Yine işte bunları sesli olarak Google Home üzerinden ya da asistan üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Bunların hepsini yaparken bir yandan da dediniz ki maillere bakayım. Hemen mailler içinde Google Compose sizin için maillerinizi oluşturuyor gibi gibi. Böyle bir hayatınız var. Mükemmel yapay zeka üzerine kurulmuş. Bütün temeller onun üzerine atılmış. Sonra da diyorsunuz ki ya şu son bir işimi de halledeyim de işte evden çıkacağım artık. O son işte tabii ki sosyal medya. Bir Instagram'a, bir Twitter'a bakayım. İşte benimle ilgili son tweetime ya da son Instagram postuma bir şey paylaşılmış mı? Herhangi bir yorum yapılmış mı? Bir açıyorsunuz, ne oluyor? Instagram, son Instagram postunuzda çılgın yorumlar dönüyor. Yani tabii hepimizin başına gelmemiş olabilir. Ama eminim belki bizi dinleyenlerden aralarında yaşayanlar da vardır. Negatif elektrik yüklü bir takım paylaşımlar o fotoğrafın altında. Yani hayat söndürecek, gerçekten mutsuz edecek, çok şoklara sürükleyecek şeyler de yazılabiliyor ama bunlarla nasıl baş edilir, ne yapmak gerekiyor diye hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Bizim için çok şükür Instagram ve Twitter bunları düşünüyor, düşünmeye başladı. Neler yapıyor Instagram ve Twitter son zamanlarda? Bunlarla ilgili kısaca size bilgi vermek istiyoruz. Bu hafta bir haber düştü Twitter ile ilgili. Şimdi hem kullanıcılardan geliyor yorumlar hem de işte ülke yönetimlerinden bir takım yorumlar ve işte itici güçler siber zorbalıkla ilgili çözüm üretmeye davet ediyor teknoloji firmalarını. Twitter da bununla ilgili adım atıyor. İşte ne yapılıyor bu siber zorbalar ne yapıyor? Önce bir onu düşünmek lazım. İşte sahte hesaplar açıyorlar. O hesaplardan birilerini alabildiğince aşağılayıp işte tehdit edip küçük düşürüp mümkünse işte kilosu, karakteri ya da herhangi başka bir şeyle ilgili bunlarla ilgili yorumlarda bulunup işte fotoğraflar paylaşıp gerçekten kötü, dediğim gibi elektrik dolu bir ortam yaratıyorlar. Şimdi Twitter'ın da bu haftaki haberinde şundan bahsediyor. Davranışsal sinyalleri kullanarak bu tip tacizcileri ya da ne diyorduk, zorbaları sosyal ağ üzerinde kimliklerini belirleyerek tweetlerinin, paylaşımlarının görünmesini sınırlı hale getiriyorlar. Bu güzel bir adım. Neden? Tabii ki Twitter hani halihazırda buna göz yummuyordu. Bir şekilde bunların raporlarını alıyordu kullanıcılarından ama aslında şu an değişen şey kullanıcıya mümkün olabilecek en az seviyede yük bırakmak, bununla mücadele etmesini azaltmak. Dolayısıyla akıllı bir forma sokmuş oluyor yapay zeka sayesinde. Yani yapay zekanın bize sunduğu sadece hani hayatımızı kolaylaştıran, keyifli hale getiren şeyler değil. Aslında bir yandan da bizim Hem kişisel hayatımızda hem sosyal hayatımızda, sanal dünyada güvenliğimizi ve düzenli bir şekilde paylaşımımızı hani etkilemeyecek bir takım önlemlerin alınması. Dolayısıyla Twitter'da bunlardan bir tanesi önlemini alan ve uygulamaya ileten raporlarda da raporların sayısında bir düşüş görüldüğü bu gelişmeler sayesinde. Son olarak Instagram'la da ilgili aslında çok kısa bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Instagram'ın da bildiğiniz gibi 800 milyonun üzerinde kullanıcısı var. Bunların neredeyse eğer rakamlar beni yanıltmıyorsa dörtte biri de genç kullanıcılardan geliyor. Genç hatta bu genç kullanıcıların arasında genç fikir liderleri de var mevcut. Dolayısıyla biraz onlara da yönelerek işte daha nazik yorumlar bulunmaları, yorumlarda bulunmaları ya da işte daha pozitif paylaşımlarda bulunmaları, birbirlerini destekleyici bir çevre oluşturmaları, bir topluluk oluşturmaları yönünde onlar destekleyici adımlar atıyor. İşte bununla ilgili mesela daha detaylı paylaşabilirim ileride ama bir sanki işte gençlik balosu gibi bir konseptte bunu paylaşıyor, bunu duyuruyor. Bunun haricinde de yeni bir filtre duyurdular. Bu filtre sayesinde de kötü yorumları ya da bu tip işte cyberbullying dediğimiz hani İngilizce'de ama bizde de zorba, siber zorbalık olarak kullanılan tabiri caizse akımı durdurmak mümkün olduğunca ve herkesi gerçekten işte Instagram güvenli bir kendini ifade ortamıdır diye kabul ettirmek. Bunlar dolayısıyla son zamanlarda olan gelişmeler ve bu gelişmelerle ilgili yeni haberler duymaya da devam edeceğiz yüksek ihtimalle. Ben sözü daha fazla uzatmadan biliyorum beni çok duydunuz ama Yiğit'e vermek istiyorum. Yiğit senin düşüncelerin neler acaba?
Çok güzel bence özetlediğin her şeyi. Yeni haberleri de çok güzel özetledin. Bu zaten yıllardır hayatımızda olan siber zorbalık devam ediyordu ve yani internetin başından beri olan bir sorun. Ama tabii ki daha fazla insanın interneti kullanmasıyla aslına bakarsan neredeyse tüm dünyanın 3 milyar yanılmıyorsam 2 ya da 3 milyar bir internet kullanıcısı var. Bu kadar insanın girmesiyle tabii ki siber zorbalığın ciddiyeti daha da artmış durumda. Benim düşüncelerim burada dediğin gibi yapay zeka teknolojisinin yararını hissedeceğiz. Yapay zeka teknolojisi burada hayatımızda önemli bir değer katacak. Gerektiğinde bu siber zorba yorumlarını otomatik olarak algılayıp engelleyecek ve insanların siber zorba yorumlarını görmek zorunda kalmayacak. Bence bu teknoloji olarak hayatımızda ciddi bir değer katacak. Yani özellikle siber zorbalık gören insanlar bunu hayatlarında birebir hissedecek teknolojinin etkisini burada.
Çok teşekkürler Yiğit. Cihan senin eklemek istediğin şeyler var mı? Senden duyalım biraz daha.
Benim siber zorbalıkla alakalı aslında Facebook ile ilgili eklemek istediğim bazı şeyler var. Bu siber zorbalık konusu bence bu daha önce de bahsettiğimiz yalan haber konularıyla da çok alakalı. Bildiğimiz üzere devletler bazen bot ordusu kurup yalan haber yayma konusunda ya da insanları taciz etme konusunda kararlar alabiliyorlar. Facebook bildiğimiz üzere şu anda iki yönlü bir strateji izliyor aslında. Bir yandan hem insanların bazı haberleri denetlediği, kontrol ettiği bir mekanizma var. Bir yandan da bahsettiğimiz gibi makine öğrenmesi, yapay zeka konularında da çalışıyorlar. Bence bu konu tamamen bir yarış şu anda. Çünkü Facebook ne kadar ilerletirse yapay zeka ve makine öğrenmesi konusunu kötü aktörler de suç arayan insanlar da aslında bir yandan onlar da daha gelişiyorlar. Sanki şeye de benziyor biraz eskiden hani antivirüs programları vardı. Virüs geliştiren yazılımcılar da sürekli kendilerini geliştiriyorlardı. O yüzden bu tamamen iki yön arasında değişen bir savaş gibi gözüküyor şu anda. %100 bence engellenmesi epey zor gibi. Ama Facebook bildiğimiz üzere daha önceki bölümlerde de bahsetmiştik. yeniden bazı kararlar almaya başladı. Tamamen insanlara dayalı değil de aslında makine öğrenmeyi de daha çok kullanan bir strateji izlemeye başladı. Hatta Almanya'daki seçimlerden önce yalan haberlerin yayılması konusunda aslında epey başarılı davrandığını söyledi. Epey bir bot hesabını deaktive ettiğini söyledi. Bu arada Facebook'la da alakalı bence önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda WhatsApp'ın da adını epey duyuyor olacağız. Ben kişisel olarak WhatsApp çok böyle kullandığımı söyleyemem Amerika'da ama bildiğim kadarıyla okuduğum bazı makalelere göre WhatsApp'ta epey bir grup var şu anda sahte haber yayan. Ve özellikle bazı seçimlerde Hindistan'daki yaklaşan bir seçimden bahsediliyor. Bu WhatsApp'ta yayılan bu yalan haberlerin aslında insanların fikirlerini ne kadar etkileyebileceğini, hatta bazı gelişmekte olan ülkelerde yalan haber yüzünden insanların öldürüldüğünü, linç edildiğini söylüyor bu haber. Washington Post'ta çıkmış bir haber. Hatta paylaşabiliriz linkini bu kayıttan sonra. Bence WhatsApp'ın da ismini çok duyuyor olacağız. Bu arada ilginç bir rastlantı, tabii rastlantı mı değil mi o da tartışma konusu. Bahsettiğimiz üzere WhatsApp'ın kurucusu da Facebook'tan ayrılmıştı birkaç hafta önce. Bence Facebook ve WhatsApp şu anda yalan haber konusunda en çok hedef tahtasında olan iki şirket gibi gözüküyor.
Bu noktada tabii şirketlerin ölçeğini düşününce Facebook, Twitter, yani yüksek ihtimalle çoğumuz, ben bir Türk vatandaşı olarak Türkiye ile ilgili haberleri şu an için Twitter'dan alıyorum açıkçası. Türkiye'deki basın organlarından ziyade sabah ilk iş kalktığımızda Twitter'a bakıp işte çevremdeki insanlar neler paylaşmış ya da haber siteleri Twitter üzerinden neler paylaşmış ona bakıyorum. Bu noktada yalan haber konusu ve fake hesap yani sahte hesap konusu ve bunun üzerine bir de siber zorbalık giderek önem kazanacak olan konular. Çünkü bu mecralar ellerinde bulundurdukları bu ulaşım yani son kullanıcıya ulaşım gücünü düşünürsek birazcık da sorumluluk şirketlere biniyor aslına bakarsanız. Şimdi ikiye ayırdım ben aslında kafamda düşünürken. Ne gibi sıkıntılar var? Şimdi bir tanesi gerçek bir insan olabilir, gerçek bir hesap olabilir ama kötü niyetli olabilir. Bir diğeri de kötü bir insan olup bir sürü sahte hesabı olabilir. Şimdi bu noktada belki yapılacak önlemler, alınacak önlemler de bu kullanıcı tipine göre de değişiyor olabilir. Şimdi gerçek hesabı olan kötü niyetli bir insan sürekli birilerini aşağılayan yorumlar atıyorsa vesaire, belki bunu yapay zeka tabii ki yine kullanılarak bu insanın yazdığı yorumlar daha sisteme konulmadan bu kullanıcıyı uyarmaya yönelik. İşte bakın bu yazdığın yorum arkadaşını üzebilir ya da bu kişiyi üzebilir. %90 oranında, %80 oranında agresif içerik içeriyor. Emin misin bunu koyma konusunda? Yani belki orada ufak bir bariyer, bir hız bariyeri bile hani koymak belki bu son kullanıcının tecrübesini değiştirebilir. Yani insanlar maalesef klavye delikanlısı oldular son zamanlarda. Hani insanlar birbirlerine yüz yüze söyleyemeyecekleri şeyleri klavyenin arkasına sığınarak söyleyebiliyor oldular. Belki bu tip hani son kullanıcıdan gelen kötü yorumları bir şekilde hem yapay zeka ile içeriğin tespit edilmesi onun üzerine de belki son kullanıcı eğitme yoluyla bir önlem alınabilir. Yani insanlar anne babalarına söyleyemeyecekleri lafları ya da yüz yüze arkadaşına söylemeyeceği lafı internet ortamında söyleyebiliyor. Belki bunu engellemek adına kullanıcı tecrübesi içerisine yedirilebilir böyle hız limitleri gibi diyelim. Adam kötü bir yorum atmadan önce engellenip emin misin buna yapmak istiyor musun gibisinden. Belki orada bir limit koymak, bir hız limiti koymak bile avantaja dönebilir. İkincisi de kötü insanlar ve tabii ki bu yani politik sebeplerle kullanılıyor olabilir. Twitter'da, Instagram'da popülerliği arttırmak için sahte takipçi almak adına kullanılabilir. Rakibini egale etmek için olabilir. Yani bu sırf işte Instagram'da da görüyoruz. Facebook'ta da görüyoruz, işte Foursquare'de de görüyoruz, Yelp'te de görüyoruz, Google AdWords'te de görüyoruz vesaire. Yani rakibini kötülemek amaçlı altına yorum yazma. Yemek sepetinde de görüyoruz değil mi? Rakip restoranın altına kötü yorum yazma. Ya adam hiç yemek bile söylememiş oradan. Rakip restoran sırf orada kötü yorumu çıksın diye oraya kötülüyor. Yani orayı aslında trollüyor. Bu da bir siber zorbalık aslında. Şimdi maalesef dijital hukuk altında bunların henüz daha Türkiye'de çok yaptırımları da olmadığı için birazcık meydan da boş. Bunları nasıl engelleyebiliriz? Şimdi bu da ikinci tür bir zorbalık aslında değil mi? Yani son kullanıcıdan yine geliyor tabii ama aslında niyet kötü. Yani burada sahte hesaplar var vesaire. Hani burada bireysel olarak kötü son kullanıcıdan ziyade birazcık daha organize bir kötü kullanım söz konusu değil mi?
Gen bozukluğu var
evet, bence. Yani bu, aynen. Ondan sonra şimdi bunları da hani bu toplu şekilde, ölçekli şekildeki kötü kullanımı nasıl engelleyebiliriz? Tabii ki akla ilk defa yapay zeka kullanımı geliyor. Şimdi bu Twitter olsun, işte Google AdWords'da ben çalışırken bunları da yaşadık. Yani atıyorum adam kötü niyetli reklamlar açıyor, hesabı kapanıyor, hemen başka bir hesap açıyor bir şekilde. Sistemin sonuçta onu da tespit edebiliyor olması lazım. Nitekim ediyor da belli hesap sinyalleri kullanarak. Yani bu tip hani yapay zeka olsun ya da hesap sinyalleri kullanılarak bu hesapları birbiriyle eşlendirip kötü kullanıcı olup bunların kapatılması olsun, bunlar birer çözüm örneği. Buna ek olarak da şimdi bunlar hep teknik konulardan konuştuk değil mi? İşte yapay zekanın kullanımı ya da işte bir moderatör ekibinin, gerçek insan çalışan ekibinin kullanılarak bunları engellemesini konuştuk. Bunlarla kötü niyetli insanları engelledik diyelim. Yani herkes işini çok iyi yaptı. Bunlarla her şeyi engelledik. Tabii ki hiçbir sistem mükemmel değil. Cihan'ın dediği gibi bu sistemler iyileştikçe bunları suistimal eden insanlar da iyileşecek. Sistemin açıklarını bulacak. Şimdi iş bu noktada bence birazcık da işte bizim gibi, senin benim gibi, Ali Veli gibi son kullanıcıyı da birazcık eğitmemiz, bilinçlendirmemiz gerekiyor. Yani bu tip yorumlar geldiği zaman belki bunlarla daha iyi mücadele edecek psikolojik eğitimler. Çünkü evet, artık iş sanal dünyaya gidiyor. Yani çoğu toplantıyı bile yüz yüze, Amerika'da ben şu anki işim gereği yaptığım toplantıların çoğu video konferans üzerinden. Hani Türkiye'de belki hala yüz yüze toplantılar artıyor ama hani her şey, bütün hayat giderek sanallaşmaya doğru gidiyor. E-mail üzerinden iş görüşmelerimizi yapıyoruz. Video konferans yapıyoruz. Haberleri arkadaşlarımızla chatleşme işte Twitter'dan, WhatsApp'tan, Facebook'tan yapıyoruz. Şimdi bu mecralarda harcadığımız zaman arttığını düşünürsek belki bu mecraları kullanırken bilinçlenmemiz de gerekiyor birazcık. Yani böyle kötü yorumlara karşı ne gibi aksiyonlar alacağız? Atıyorum bana küfreden bir kullanıcı varsa bunu raporlamayı, yani Twitter'a, Facebook'a, Instagram'a raporlamayı belki öğrenmem gerekiyor. Yani bu kötü yorumu alıp üzülmektense aksiyon alıp bu adamın hesabını kapattırmaya yönelik bir bilinçlenmem lazım değil mi? İkincisi bu sahte hesaplar, sahte haberleri yayan kurumlar. Yani internette bir kere her gördüğümüze inanmamayı öğrenmemiz lazım artık bizim kullanıcılar. Böyle bir bilinç yaratmamız lazım kendimizde. Bu da bence, hani daha da uzatmayayım ama hani işin bir de son kullanıcıyı bilinçlendirme aşaması da var. Yani evet, biz yapay zekayı kullanarak muhteşem koruyucu sistemler kurabiliriz. Spam mesela, e-mail'deki spam örneği bence nokta atışı. Son zamanlarda yapılan iyileştirmelerle yapay zeka vesaire artık neredeyse spam e-mail hiç almıyoruz. Spam nedir diye yeni nesil yüksek ihtimalle bilmiyor bile. Yani yeni nesil Nijerya prensini bilmiyor olabilir mesela. Değil mi? Ama hani dediğim gibi
her bölümde bir Nijerya prensi
anıyoruz. Benim
kulaklar için
ben de bir Nijerya prensine selamlar.
Aynen, buradan da selamlar. Ama dediğim gibi yani bu noktada başka şeyler çıkacak. Bu troll hesaplar çıkacak. Fake haberler çıkacak. Bunlarla yaşamayı, bunları tespit etmeyi, bunlara aksiyon olmayı da bence son kullanıcı olarak öğrenmemiz, bilinçlenmemiz lazım. Evet. Bunlar yani bir noktada artık şey kuralları gibi, etik kurallar gibi ya da sosyal ortamda nasıl davranıldığı, çatal bıçak nasıl tutulur, o noktaya doğru gidiyor. Çünkü sosyal medya hayatımızın içine girdi. O noktada da bu bilinçlenme bence çok önemli olacak. Anne babalara çok iş düşüyor deyip sözü Cihan'a bırakayım.
Hemen şeyi eklemek istedim, Birkan'ın bahsettikleri üzerine. Türkiye'de aslında çok güzel bir girişim var, teyit.org diye. Bu internette özellikle sosyal medyada çıkan birçok haberi bu arkadaşlar aslında teyit ediyorlar. Çok da güzel araştırıp. Onu kesinlikle tavsiye ediyorum.
Yine benzer bir site, Doğruluk Payı.
Doğruluk Payı diye güzel bir site var. Bir de şeyden de bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere özellikle çok büyük olaylar, protestolar olduğu zaman insanları galeyana getiren mesela çok haber yayılıyor. Bu haberlerle beraber fotoğraflar yayılıyor mesela. Bu fotoğrafları da aslında kontrol etmenin çok kolay bir yolu var. Bildiğiniz üzere Google'da fotoğrafla da arama yapabiliyorsunuz. O fotoğrafla arama yaptığınız zaman aslında asıl kaynağını da görebiliyorsunuz çok kolay bir şekilde. Ama Birkan'ın da dediği gibi son kullanıcının epey bir eğitilmesi gerekiyor bu değişik olanakları kullanabilmek için.
O son kullanıcının eğitilmesiyle ilgili aslında Instagram'la ilgili habere geri dönersem çok doğru bir adım atıyorlar. Az önce bahsettiğim bu hani genç kitleyi hedef alarak, genç fikir liderlerini hedef alarak düzenledikleri işte mezuniyet balosu konseptindeki etkinlikle gerçekten o son kullanıcıyı doğru demeyeyim de daha doğrusu nazik ya da hani iyi köklü işte yorumlar yapmaya teşvik edici bir aslında propaganda yapıyorlar yani orada hani dolayısıyla bir şekilde hani sosyal bilinci de orada aşılıyor Instagram. O yüzden bence eğer bakarsanız mesela belki görmüşsünüzdür bu kind comments diye bir işte hashtag var.
Kibar yorumlar.
Kibar yorumlar evet aynen güzel Türkçeleştirdi şu an Birkan. Ya aslında bu da aynı yönde işte kibar yorumlarla hani içinde bulunduğun topluluğun bireylerini destekleme amaçlı bir aslında kampanya denebilir. Dolayısıyla birbirimizi şey pozitif yorumlarla yağdıralım yani. Yiğit'cim.
Birkan anlatırken benim de aklımda böyle birkaç şimşek çaktı. Söylediği güzel çözümlere ek olarak. Bence aynı zamanda da şöyle şeyler de düşünebilir. Sadece yapay zeka teknolojisi ya da kullanıcı arayüzünde eklenen şeyler dışında düşünülebilecek şeylerden bir tanesi doğrulanmış hesap sayısını arttırmak. Yani nasıl ünlülerin doğrulanmış hesabı var, onun o olduğunu biliyorsunuz. Kişilerin de doğrulanmış hesabını arttırabilirsiniz. Yani Birkan iç açansa Birkan iç açan. Yiğit Ihlamur'sa Yiğit Ihlamur. Bu doğrulanmış hesap. Ve ben bu doğrulanmış hesaba hani TC kimlik normu vererek doğrulayabilirim. Uzun lafın kısası bir de eğer o hesaplar doğrulanırsa hani ileride şeyi bile düşünebiliriz. Hani sosyal kredi tarzında bir profil tarzında bir şey bile yaratılabilir buradan. Mesela Yiğit Ihlamur kötü yorumlar yapıyorsa sosyal kredisinde o zaman düşük bir yola doğru gidiyor olabilir ve o sosyal kredisi düşük olduğu için yeni platformlara kabul edilmeyebilir. Burada yine biraz Black Mirror'a... Evet,
Black Mirror sezon 4 bölüm 1.
Bunun gibi şeyler düşünülebilir aslında. Şey Cihan da bir Türk site hakkında yorum yaptı. Ben de bir Türk girişimini biliyorum Smart Moderation diye. Onlar da bu problemi çözmeye yönelik bayağıdır üzerinde çalışıyorlar. Türkiye'den çıkmış güzel bir girişim olarak. Onun dışında Google'ımız da çalışıyor bu konu üzerinde. PerspectiveAPI.com. Yani güzel çalışmalar var. İnşallah bunun gibi sıkıntıları daha da azaltacağız.
Yani aslında tabii burada son nokta ben bir yorum yapmak istiyorum. Sonra Çağla'ya bırakacağım sözü. Ya bu tip trollerin, yalan haberlerin aslında günün sonunda kimseye bir faydası yok ve kazananı da yok aslında. Ama maalesef işte kötü niyetli insanlar hep oldu, olmaya da devam edeceği için bu tip şeyler de olmaya devam edecek maalesef. O yüzden hani bunlarla yaşamayı öğrenip daha da bilinçli olmamız lazım. Kısa bir anekdot vereyim ben. AdWords tarafında çalışırken, şimdi firma sektörü de vermeyeyim ama telefonla ararlardı bizi. İşte derlerdi ki ya işte benim reklam bütçem bitti. Ben biliyorum rakibim benim reklamlarıma tıklıyor. O yüzden bütçem tükeniyor. Benim reklamlarım çıkmıyor. Onun reklamların çıkıyor. Ben de ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi adamları aldım. Ben de onlara tıklattırıyorum. Onların reklamlarına tıklattırıyorum. Onun bütçesini bitireceğim. Yani şimdi bir zaten Google'ın bu tip geçersiz tıklamaları yakalayan, tespit eden bir yapay zeka algoritması zaten var. Bir zaten bunlar tespit ediliyor. Yani vakit kaybından başka aslında hiçbir faydası yok. O ona tıklattırıyor, ona tıklattırıyor. Google bunları zaten yakalayıp geçersiz olarak adlediyor. Olan bu insanların zamanına, parasına, masrafına oluyor. Ve sonuçta kazanan yok. İki tarafta zaman kaybediyor, iki tarafta para kaybediyor, iki tarafta birbirine kin gidiyor. Ve bunlar karşı dükkan komşuları yani o nokta artık. Yüz yüze bakan insanlar. O yüzden bunlarla yaşamayı da öğreneceğiz bence. Dediğim gibi yani insanlar hala dijital medyayı, dijital mecraları gerçek hayattan farklı görüyor. Yani yüz yüze söyleyemeyeceği, yüz yüze yapamayacağı şeyleri klavye arkasında, monitör arkasından yapabildiğini düşündüğü için, öyle bir özgürlüğüne sahip olduğunu düşündüğü için bütün bu sıkıntılar çıkıyor aslında. Bunlarla yaşamayı öğrenip, bunlarla belki zaman geçtikten sonra birazcık daha bilinçlendiğimizi düşünürsek, belki uzun vadede bunlar şu anki kadar da problem olmayacaklar. Ama tabii organize yani büyük ölçekte bu politik anlamda bunların suistimal edilmesi vesaire bunlar bence daha hassas konular. Onlarda da bence platformlara çok büyük düşüyor. Yani önem düşüyor işte Twitter gibi, Facebook gibi, WhatsApp gibi. Platform olarak bu alanlarda önlem almak bence çok daha önemli olacak. Büyük ölçekli işte fake haberler olsun, politikaya konusunda yanlış yönlendiren insanlar olsun. Burada platformlar bence birazcık da elini taşın altına sokmalılar ki sokmaya da başladılar. Herkes Facebook'un bu Cambridge Analytica ile olan olayını gördükten sonra birazcık şapkayı önüne koyup düşünmeye başladı bence. Bence bu konuyla ilgili daha iyi yaptırımlar da gelecek aylarda, gelecek yıllarda göreceğiz diye tahmin ediyorum.
Harikasınız gençler. Mükemmel yorumlar yaptınız. O zaman bu gazla hemen Türkiye'ye şöyle bir giriş yapalım. Türkiye'de neler olmuş siber zorba olmayla ilgili? Daha doğrusu bununla ilgili bir kampanya başlatıldı. Başlatılmıştı daha doğrusu. Hatta ödül aldı bu kampanya. Samsung'un hem işte çocuk ve gençleri bu internet ortamında maruz kaldıkları bu sanal şiddetten korumak adına bir farkındalık kampanyası başlatmışlardı. Farkına var, siber zorba olma, farkına var diye. Bu da sosyal medya ödülleri aldı çok yakın zamanda sosyal sorumluluk kategorisinde. İzlemeyen varsa biz mutlaka linkini de koyalım, izlemenizi tavsiye ederim. Benim hani biraz dikkatimi şu çekti, Instagram'da bir tane hesapları var. Çok fotoğraf ya da hani ekstra bir şey, bir bilgi paylaşılmamış ama gördüğüm kadarıyla eğer yanıltmıyorsa rakamlar yani 2000 küsur kadar aynı hashtag kullanılmış. Dolayısıyla hani Türkiye'de bu işin benim gördüğüm kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla daha yolu var. Burada tabii ki işte İngilizce kelime hani cyberbullying gerçekten çok revaçta şu an. Ana konulardan bir tanesi bu internet dünyasında. Türkiye'de bizim gidecek çok yolumuz var. Az önce bahsettiğiniz, değindiğiniz noktalar da bunu zaten açıkça göz önüne seriyor. Ama Yiğit'in de Cihan'ın da bahsettiği Türk firmalar da var ya da Türk işte girişimler ya da web siteleri de var bunlarla ilgili. Hem yalan haber olsun hem siber zorba hani olmayı işte aslında kötü bir şey olduğunu hani gösterecek. Dolayısıyla hani yapılacak şeyler var ama biraz espiritüel düşünmek gerekirse bir de bizim Türkiye'de trollük Türkçesi tam olarak nedir bilemedim şimdi söyleyemedim ama örnekleri de çok. İşte birkaç örnek şöyle verebilirim. Bir tanesi zamanında Deniz Akkaya'nın işte Deniz Akkaya'ya Instagram hesabında bir işte takipçisi diyeyim işte kilosu ile ilgili vesaire bir şeyle ilgili yorumlarda bulunuyor. O da bu takipçisinin direkt kendi fotoğrafını hani takipçisinin fotoğrafını kendi Instagram'ına post edip hani orada işte artık aşağılama yoluna gidiyor falan. Böyle şeyler de olmuş. Bir de Ozan Güven'i hatırlarsınız yüksek ihtimalle. Kaç yaşındasın sen haberleri magazin dünyasını bayağı çalkalamıştı çok uzun zaman. Dolayısıyla böyle komik troll hikayelerimiz de var. İşte Atilla Taşlar olsun keza bilmiyorum başka aklınıza gelen sizin şeyler varsa. Yani bizim insanımız komik. Şimdi bunu tabii hani bu işin bir şiddet ve hani ağır bir tarafı, yükümlülük gerektiren bir tarafı var. Ama bir yandan da hani gerçekten bazı konularda çok komik ve çok yaratıcı olabiliyoruz diye düşünüyorum. Benim aklıma gelenler bunlar. Sizden o zaman bu girişimlerle ilgili ya da Türkiye'de yapılabileceklerle ilgili sizce yorumlar nelerdir alabilirsem sevinirim.
Ben şeyden kısaca bahsedebilirim. Hepimizin de bildiği gibi geçen hafta bir tamam devam hashtag savaşları yaşanmıştı Twitter'da. Bu da aslında bence hem Türklerin Twitter'in ne kadar yaratıcı kullandığının bir örneği. İkincisi de aslında botların da Türkiye'de maalesef biraz kullanımda revaçta olduğunu gösteriyor. Eğer hatırlarsak tamam hashtag ile bir kampanya başlatılmıştı ve bu hashtagler 1,5 milyonu geçmişti 24 saat kadar bir süre içerisinde ve trending topic olmuştu Twitter'da. Buna karşı olarak da karşı cenahtan da devam diye bir hashtag başlatıldı. Ve yanlış hatırlamıyorsam bu hashtag'de yaklaşık bir 600 bin civarında paylaşıldı Twitter'da ve 4. sıraya oturdu. Yalnız ilginç bir şekilde birkaç saat sonra bu devam hashtag'i tamamen kaldırıldı trending topiklerden. Ve şöyle yorumlandı, Twitter işte bot kullanıldığını algıladı, bu yüzden otomatik olarak kaldırdı diye. Hatta bunun üzerinde epey bir tepki doğdu maalesef Twitter'a karşı. Yalnız teyit.org'dan da bahsetmiştik. Teyit.org aslında çok güzel bir şekilde analiz etmiş. Epey de uzun bir makale. Botlar kullanıldı mı? Türkiye'den mi geldi bu tweetler şeklinde? Ve sanırım ulaştıkları sonuç tamam ve devam kelimelerini içeren tweetlerin çoğu yurt dışından atıldı. İddiası yanlış. Yani genel olarak Türkiye'den atıldı tweetler. Tabii bunu da analiz etmesi biraz zor çünkü bildiğimiz üzere Türkiye'de VPN kullanımı çok yüksek. O yüzden tweet'in de aslında tam olarak nereden geldiğinde bazen VPN kullanımı çok yüksek olduğu için algılamak zor olabiliyor. Ama bence önümüzdeki haftalarda ilginç tweet hashtag kampanyalarıyla karşılaşabiliriz seçim atmosferine girdiğimiz için diye düşünüyorum.
Hatta bence seçimlere doğru da gittiğimiz için yine de tekrarlayalım. Twitter'da, Instagram'da vesaire gördüğünüz her şeyi iki kere düşünerek, Google'dan vesaire kendiniz bir araştırmasını yaparak ondan sonra paylaşın, ondan sonra inanın, ondan sonra retweetleyecekseniz retweetleyin. O çok yalan haber dönecektir bu süreçte. Bu yüzden temkinli olmakta fayda var.
Özellikle seçim gecesi.
Aynen, aynen. Evet. İkincisi de seçimler Twitter'dan kazanılmıyor. Gidin oyunuzu da verin.
Sosyal mesajımızı da vermiş olduk böylelikle. 10. bölüm şerefine. Yiğit, senin ekleyeceklerin var mı?
Benim ekleyeceğim yok.
Söyleyeceklerimi söyledim. Benim yorumlarım bu kadar dedi. Yiğit, bizi trollemiyorsun değil mi?
Zorbalık yapmıyorum.
Keseriz bu kısmı.
Bence kalsın. Bence güzel. Senin var mı? Yok. Okay. O zaman herkese yorumlarından ötürü çok teşekkürler. Biz mümkün olduğunca linkleri de paylaşmaya çalışacağız. Bu hafta çok güzel yorumlar aldık. Daha önceki bölümlerimize istinaden. Eğer geliştirmemizi istediğiniz ya da herhangi başka eklememizi istediğiniz şeyler varsa lütfen bizimle paylaşın. Bizleri her zamanki gibi YouTube kanalımız 64bits.co yani Ko'dan, Anchor'dan, SoundCloud'dan, iTunes ve Google Play'den takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Görüşürüz.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.